Evet kardeşler, hepinize esenlik olsun. Rabbin lütfu üzerinizde olsun. Yaklaşık 1,5 aydır gelmiyorum buraya. 1,5 aydır. Yani tabii ki Noel'in yoğunluğundan dolayı ve özellikle Lara'da yaptığımız hazırlıklardan dolayı 1,5 aydır buraya gelmedim ama hamdolsun bundan sonra yine aynı düzene giriyoruz. Her 3 haftada bir Rab dilerse sizinle birlikteyim. Ve ben her şeyden önce size teşekkür ederek yani başlamak istiyorum. Neden? Çünkü geçtiğimiz ay benim için çok teşvik edici bir zamandı. Yani Aralık ayı özellikle müjdeyi kilise olarak çok yoğun bir şekilde paylaştığımız bir ay oldu. Ve birçok kişiye Rab'in sözünü armağan edebildik, hediye edebildik ve birçok kişiye Rab'in müjdesini duyurabildik. Her şeyden önce kiliselerimizde aynı zamanda bir Noel kutlamaları oldu. İşte kadınların Noel kutlaması, diğer bir taraftan gençlerin ve üniversiteli gençlerin Noel kutlaması oldu. Ve birçok yeni kişiler geldiler ve müjdeyi duydular bu toplantılarda. Aynı zamanda 28 Aralık'ta Türkan Şoray'da yaklaşık 650 kişinin geldiği yani bir Noel kutlaması yaptık. Beni en çok teşvik eden yani şuydu, bu kutlamalarda yani bu kutlamalarda yaklaşık 110 kişi kilisemizden aktif bir şekilde hizmet etti. Kimi koroda, kimi tiyatroda, kimi işte arka planda, kimi işte sahne arkasında kostümleri hazırlamak, işte ne bileyim ışık, ses, müzik aletleri şudur budur. 110 kişi yani orada Rabbi yücelterek, hizmet ederek birçok yani böyle bir etkinliğin olmasını sağladı. Ve birçok kişi de dua etti bunun için. Ve bu beni çok cesaretlendiren, teşvik eden bir şeydi. Çünkü kilise olarak hepimiz aynı yürekte, aynı amaçta birleşerek Rab'bin müjdesini duyurduk. Ve benim yani bir pastör olarak en çok sevdiğim şey bu. Kilisenin hepsinin, herkesin böyle bir şeyin içerisinde olması ve müjdeyi paylaşmak için büyük bir yürek ve arzu hissetmesi. Ve birçok kişiye ulaşabildik hamdolsun. Bunun için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten verdiğiniz emekler için, katılımınız için, dualarınız için ve kilise olarak müjdeyi güçlü bir şekilde Antalya'ya duyurmamızda hepinizin bir emeği olduğu için ben teşekkür ediyorum. Ve gerçekten kilisemle ben gurur duyuyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Ya. Amin, hamdolsun. Yani öyle duydunuz. Yani benim için önemli olan yani sayı değil ama oradaki gerçekten Rab'bin müjdesini duyurmak için verdiğimiz büyük bir emek, arzu ve istekti. Bu da gerçekleşti. Bunun için de hamd ediyorum, şükrediyorum. Bugün sizinle birlikte yine Samuel bölümüne bakacağız. Bir dönem ara vermiştik. Şimdi Samuel bölümüne tekrar geri dönüş yapıyoruz ve Samuel 1. bölümden itibaren hatırlarsanız seri vaazlara başladıydım ve bugün Samuel 3. bölüm 1. bölüm 1. ayetten 21. ayete kadar sizinle paylaşacağım. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum ki yani biz ilahilerde de bunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Bizim Tanrımız yaşayan bir tanrıdır değil mi? Bizim Tanrımız konuşan bir tanrıdır. Eğer Tanrı seninle konuşmuyorsa o zaman bir sorun var demektir. Eğer Tanrı'nın sesini duymuyorsan bir sorun var demektir. Aslında duyduğu zaman insanlar bir sorun olduğunu düşünüyorlar değil mi? Yeryüzünde, dünyadaki insanlar acaba gayipten sesler mi duyuyorum? Yani kafayı mı yiyorum? Aslında Tanrı'nın konuştuğunu duymuyorsan delisin. Yani o yüzden biz buna inanıyoruz ki gerçekten bizim Tanrımız konuşan bir Tanrıdır. Hayatlarımıza giren, aktif bir şekilde bizimle ilişki kuran bir tanrıdır. Ve bunu yaratılıştan itibaren görüyoruz. Tanrı insanı yarattığında Adem ile Havva'yı kenara çekilip de oturmadı. Ama onların hayatlarına girdi. Onlar günün serinliğinde diyor kutsal kitap, Tanrı'yla ne yapıyorlardı? Zaman geçiriyorlardı, konuşuyorlardı. Onlar itaatsizlik edip günaha düştükten sonra bile, Tanrı'yı reddettikten sonra bile Tanrı ne yapmadı? Yarattığı insanla konuşmaktan vazgeçmedi. Tarih boyunca gerek eski antlaşmada gerekse yeni antlaşmada bunu görüyoruz ki bizim Tanrımız konuşan bir Tanrı'dır. Ve konuşmak isteyen bir tanrıdır. Yarattığı insanla ilişki kurmak isteyen, onun hayatına girip yönlendirmek isteyen, halkını bir şekilde cesaretlendirmek ve teşvik etmek isteyen, yönlendirmek isteyen bir tanrıdır. Burada da Samuel 3. bölümde de aslında bunu görüyoruz. Tanrı halkıyla tekrar konuşmaya başlıyor. Tanrı halkıyla tekrar diyalog kurmaya başlıyor. Aslında Tanrı Mısır'dan çıktığından beri ne yaptı? İsrail'le birçok yerde, halkıyla birçok yerde Musa aracılığıyla ya da peygamberler aracılığıyla konuştu. Ama Samuel bölümüne yaklaştığımız zaman burada görüyoruz ki yani bir sorun var değil mi? Samuel'in özellikle bu ayetlerinin bağlamına baktığımızda bir sorun var. Yani o sorun nedir? Tanrı halkı vaat edilen topraklara yerleşmiştir ama bir birlik olamadığı için ve birlikte Tanrı'yı yüceltemedikleri için ve kendi çıkarları peşinde koştukları için aynı zamanda başka putlara, başka ilahlara tapınmaya başladıkları için İsrail'in içerisine, Tanrı halkının içerisine başka tanrılar sokarak itaatsizliğe yöneldikleri için ne yapıyor? Tanrı'nın sözü artık onların arasında egemen olmadığını görüyoruz. Henüz daha Şiloa'da bir tapınak var değil mi? Tanrı'nın tapınağı Şiloa'da ve o Şiloa'daki tapınakta çalışan kahinler var. Tanrı'nınla Tanrı'nın halkı arasında aracılık eden kahinler var. Ve en kötü olan şey de bunu görüyoruz ki o kahinler bile Tanrı'nın sesini duymuyorlar. O kahinler bile Tanrı'dan uzak yaşıyorlar. Tapınakta insanları Tanrı'ya yöneltmesi gereken, Tanrı'ya yaklaştırması gereken liderler, Tanrı adamları ya da kahinler onların da günah içerisinde ve aynı zamanda Tanrı'yla ilişkilerini kaybetmiş bir şekilde görüyoruz. O yüzden ayetler ilk olarak nasıl başlıyor buraya baktığımızda? Diyor ki o günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu. Görümler de diyor azalmıştı. O günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu. Görümler de azalmıştı. Yani burada aslında Tanrı konuşmayan bir Tanrı değil. Tanrı hala konuşan bir Tanrı ama insanlar ne görüyoruz? Onu duymak istemiyorlar. Ya da insanlar duyma yetisini kaybetmişler. Ve burada ruhsal olarak Tanrı'nın aslında halkına yeniden konuşmaya başladığının bir hikayesini görüyoruz 3. bölümde ve burada bu hikaye nasıl gerçekleşiyor ona hep birlikte bakacağız. Tanrı konuşuyor mu? Aslında bunu görüyoruz ki Tanrı konuşan bir Tanrı ama asıl sormamız gereken soru bu. Tanrı konuşuyor ama biz dinliyor muyuz? Tanrı konuşuyor, konuşmak istiyor ama biz onun sesini duyuyor muyuz? Onun kulaklarımız onun sesine açık mı? Onun yönlendirişine açık mı? Burada ne görüyoruz? Özetleyerek aslında bu hikayeyi size anlatmak istiyorum. Okumak istemiyorum ama eğer isterseniz daha sonra evlerinizde okuyabilirsiniz. Samuel 1. bölüm, Samuel 3. bölümü 1'den 21'e kadar. Orada aslında Samuel'in Tanrı'yı ilk defa duymaya başladığının bir hikayesini bize anlatıyor. Daha önceki bölümlerde ne gördük? Samuel aslında Hanna'nın oğlu. Hanna çocuğu olmayan birisiydi ve Tanrı'ya dua ederek ondan kendisine bir çocuk vermesini istedi ve eğer çocuk verirse onu tapınakta kendisine hizmet etmesi için adayacağından bahsetmişti, değil mi? Ve Tanrı ne yapıyor? Hanna'nın duasına cevap veriyor ve Samuel mucizevi bir şekilde Hanna gebe kalarak doğuyor ve Hanna ne yapıyor? Ondan sonra Tanrı'ya verdiği sözü yerine getirerek Samuel'i götürüyor ve tapınakta Tanrı'ya adayarak orada yetişmesi ve Tanrı'ya hizmet etmesi için tapınakta bırakıyor. Ve Samuel'in kahin Eli'nin altında, kahin Eli'nin altında yetiştiğini görüyoruz. Eli nasıl birisi? O dönemde tapınakta, Tanrı'nın tapınağında liderlik yapan baş kahin. Ve aynı zamanda Eli'nin iki tane de oğlu var. Hofni ve Pinehas. Ama Eli'nin oğulları Tanrı'nın egemenliğinde ona hizmet eden, onu yücelten, hayat yaşayan oğullar değil, tam tersine aslında Tanrı'ya itaatsizlik eden insanlar. Onlar da tapınakta kahin olarak çalışıyorlar. Onlar da Tanrı'nın tapınağına gelen insanlara Tanrı'yı duyurmak ve onların onunla aralarında aracı olmak için hizmet eden kişiler. Ama daha önceki bölümlerimizde ne gördük? Hofni ve Pinehas Tanrı'nın onlara verdiği o hizmet etme ayrıcalığını kendi çıkarları için kullandılar, değil mi? Ve halk kurbanları getirdiği zaman tapınakta o kurbanların en iyi yerlerini, en yağlı yerlerini kendilerine ayırıyorlardı. Gerisini Tanrı'ya veriyorlardı. Aynı şekilde tapınaktan çalıyorlardı. Tanrı'ya yüceliğinden çalıyorlardı. Ve tapınakta hizmet eden aynı zamanda kadınlarla birlikte yatıp kalkıyorlardı. Yani düşünün, halk zaten yozlaşmış. Tanrı'nın halkı vaat edilen topraklara girdikten sonra Tanrı'dan uzaklaşmaya başlamış. Sanki onları o vaat edilen topraklara getiren başka tanrılarmış gibi, değil mi? Vaat edilen topraklara yerleştikten sonra ne yaptılar? Günaha düşmeye başladılar. Başka uluslarından kişilerle evlenmeye ve onların da ilahlarını Tanrı'nın halkı içerisine sokmaya ve birçok günaha, itaatsizliğe düşmeye başladılar halk. Halk bunu yaptığı zaman ya diyebilirsin ki ya bu iyi değil, normal değil. Ama bunu eğer tapınaktaki baş kahin yapmaya başlıyorsa, daha doğrusu tapınaktaki kahinin oğulları tapınakta hizmet eden rahipler yapmaya başlıyorsa, o zaman dersin ki ya gerçekten yozlaşmış, değil mi? Gerçekten yozlaşmış. Yani Tanrı'ya hizmet etmesi gereken, insanla Tanrı'yı daha çok yaklaştırması gereken ve aynı zamanda kutsallığı hem kendi hayatında hem de toplumda bir şekilde teşvik etmesi gereken ve gelişmesi için de çalışması gereken insanlar artık günahın içerisine giriyorsa, yani düşünün, o toplumda Tanrı sesini nasıl duyurabilir? Aslında Tanrı ne yapıyor? Defalarca sesleniyor. Kahin Eli'ye sesleniyor. Halka sesleniyor. Halk aracılığıyla o kahinlere sesleniyor. Ama tövbe edip de ne yapmadılar? Yollarından dönmediler. Burada çok güzel bir söz var. Diyor ki, o günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu, görümler de azalmıştı ve devam eden ayetlere baktığımız zaman aynı zamanda diyor ki Tanrı'nın diyor kandilliği henüz sönmemişti. Tanrı'nın kandili henüz sönmemişti tapınakta. Yani Tanrı ne durumda olursa olsun, nasıl bir zamanda olursa olsun her zaman kendisi için muhakkak tanıklık edecek, yüceliğini bir şekilde görkemini ifade edecek tanıklar ayırıyor. Ve burada Tanrı'nın Samuel'i ayırdığını görüyoruz, değil mi? Samuel, bakın, diğer Eli'nin oğulları gibi, Hofni ve Pinehas gibi tapınakta hizmet eden birisi. İlk ayetlere baktığımızda Samuel'in tapınakta hizmet ettiğini görüyoruz. Ve devam eden ayetlere baktığımızda Samuel'in aynı zamanda tapınakta yaşadığını ve orada uyuduğunu, orada yerleştiğini görüyoruz. Hofni ve Pinehas gibi yaşamıyorlar. Kahin Eli gibi yaşamıyorlar. Yani Samuel nerede olduğunun, kimin huzurunda olduğunun ve kime hizmet ettiğinin farkında. Ve Tanrı'nın sesini duyması gereken kişiler duyamazken Tanrı'nın yüceliğini yansıtması gereken kişiler yansıtamazken Tanrı burada ne yapıyor? Aslında Samuel'i yetiştirdiğini görüyoruz. Samuel ilk olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Ama şu bir gerçek ki Tanrı'ya hizmet etmek demek, Tanrı'nın sesini işitmek demek değildir. Tanrı'ya hizmet etmek demek, yani kutsal olmak demek değildir. Çünkü aynı yerde ne görüyoruz? Hofni ve Pinehas. Onlar da Tanrı'ya hizmet ediyorlar. Bakın, tapınak açık değil mi? Tapınak açık. Her gün insanlar tapınağa geliyorlar. Her gün kurbanlar sunuyorlar. Ve bu kahinler o insanların kurbanlarını Tanrı'nın önüne getirip de Tanrı'ya o kurbanları ne yapıyorlar? Veriyorlar. Tanrı'ya hizmet ediyorlar. Ama hizmet ederken ne görüyoruz? Yürekleri aslında Tanrı'dan uzak değil mi? Demek ki Tanrı'ya hizmet etmek demek Tanrı'yla ilişki kurmak demek değil. Tanrı'ya hizmet etmek demek, yani ruhsal olarak yeterli olmak demek değil. Tanrı'ya hizmet etmek demek, Tanrı'yı yüceltmek demek değildir. Çünkü bunları yaparken, yüreğimiz Tanrı'dan uzak bir şekilde de yapabiliriz. Bunları bir alışkanlık içerisinde de yapabiliriz değil mi? Hofni ve Pinehas'ın öyle yaptığını görüyoruz. Hofni ve Pinehas her gün tapınağa gidiyorlar. Her gün kahinlik hizmetlerini yapıyorlar. Ama yaparken yüreklerinde Tanrı'yla yakın bir ilişkileri yok. O hizmetleri yaparken Tanrı'nın yüceliğini bilen insanlar değil, Tanrı'nın yüceliğine göre hayatlarını yönlendiren insanlar değil. Eli de aynı şekilde, her ne kadar oğulları gibi bu günaha düşmemiş olsa da onun da günahı oğullarının bu günahlarını görmezlikten gelmesi ve Tanrı'nın tapınağını, Tanrı'nın o kutsallığını hiçe sayması ve o bozuk sistemin o tapınakta devam etmesine izin vermesi. Bu yüzden ne görüyoruz? Tanrı tapınağında bile sessiz. Halkın arasında sessiz, halktan Tanrı'nın sesini duyan yok ve Tanrı tapınağında da sessiz. Ama diyor ki ayet, henüz daha Tanrı'nın kandili yani sönmemişti. Tanrı'nın ışığı tapınakta henüz daha sönmemişti. Neden? Çünkü Tanrı orada kendisini duyması için birini yetiştiriyor. Samuel'i yetiştirdiğini görüyoruz. Samuel artık Tanrı onu ortaya çıkartıyor. Halkına aracılık yapması için. Ve ne görüyoruz? Bir gün uyurken ses duyuyor. Ve Samuel o sesi duyduğunda ilk önce o sesin aslında Eli'nin, kahin Eli'nin sesi olduğunu düşünüyor. Ve hemen direkt kahin Eli'ye gidiyor, diyor ki buyur buradayım. Ne istiyorsun? Kahin Eli diyor ki ya ben seni çağırmadım. Aynı şekilde kahin Samuel yine uyumaya gittiğinde ikinci kez aynı sesi duyuyor ve bu sefer gene aynı sesin Eli olabileceğini düşünerek gidip Eli'ye buyur buradayım. Düşünebiliyor musunuz? Bakın tapınaktaki kişiler bile Tanrı'nın artık konuşmasını garipsemeye başlamışlar. Tanrı'nın sesini bile artık kimse algılayamıyor, anlayamıyor. Ama Tanrı üçüncü kez Samuel'e seslendiğinde Samuel yine Eli'nin yanına gidiyor ve Eli o zaman anlıyor ki Tanrı konuşuyor Samuel'e. Ve Eli o zaman Samuel'e diyor ki bu sesi bir daha duyduğunda konuş Rab, kulun dinliyor dersin diye cevap vereceksin diyor. Ve Samuel bu cevabı üçüncü kez duyduğunda sesini söylediğinde Tanrı ne yapıyor? Onunla konuşmaya başlıyor. Ve Tanrı'nın sessizliği artık tapınakta yok oluyor. Tanrı'nın nihayet sesini duyan ve o sese itaatle cevap veren, sadece sözle itaat değil ama yaşamıyla da itaatle cevap veren birisi var. Kim o? Samuel. Samuel Tanrı'nın sesini duymaya başlıyor ve Tanrı ne yapıyor? Ondan sonra Samuel'i aslında yetiştirdiğini ve Samuel'i halkını yönlendirmek için kullanmaya başladığını görüyoruz. Düşünün, Tanrı'nın sözü çok nadir. Kandilliği, yani Tanrı'nın varlığını simgeleyen o kandillik neredeyse sönmek üzere. Halk Tanrı'dan uzak, kahinler Tanrı'dan uzak, kimse sesi duymazken Tanrı'nın aslında tanıklığı bir nevi yok olacakken Tanrı ne yapıyor? Samuel'i yetiştiriyor ve Samuel ondan sonra Tanrı'ya hizmet eden bir peygamber olarak başladığını görüyoruz. Yani burada Eli'nin durumunu anlatırken diyor ki Eli gözleri artık görmeyen, kulakları artık duymayan birisi. Bu sadece fiziksel aslında bir yaşlılık değil. Aslında ruhsal bir yaşlılığı da ifade ediyor. Eli artık Tanrı'nın sesini ve Tanrı'nın vermek istediği mesajı duyan, gören birisi değil. Ama Samuel ne yapıyor? O ortamın içerisinden çıkıyor ve Tanrı'nın sesini duymaya ve Tanrı için konuşmaya başlıyor. Aslında şunu görüyoruz ki Tanrı her zaman halkına konuşan bir Tanrı. Ama biz onu duymak istiyor muyuz? Bugün de aynı şekilde Tanrı aslında hepimizin hayatında kutsal sözüyle, kutsal ruhuyla ve kilisesi aracılığıyla ve birçok şey aracılığıyla konuşan bir Tanrı. İlahilerimizde de söyledik değil mi? Tanrı'nın ne kadar konuştuğunu ilan ediyoruz ilahilerimizde de. Gerçekten Tanrı sizinle konuşuyor mu? Gerçekten Tanrı'nın sesini işitiyor musunuz? Gerçekten Tanrı sizi yönlendiriyor mu? Eğer Tanrı konuşmuyorsa hayatlarınızda o zaman bir sorun var demektir. Tanrı'nın sesini duymuyorsanız, Tanrı'nın yönlendirişini alamıyorsanız o zaman bir sorun var demektir. O sorun nedir? Yani buraya tapınağa baktığımızda Tanrı'nın sesini duyamamalarının en büyük nedeni yani o halkın ve kahinlerin Tanrı'nın sesini duyması gereken kişilerin günah içerisinde olması. Çünkü günah Tanrı'nın sesini ne yapıyor? Duymamızı engelliyor. Yeşaya'da da bunu söylüyor. İşlediğiniz günahlar yüzünden artık diyor Tanrı'nın sesini duyamaz oldunuz diyor. O zaman bakalım. Bizler Tanrı'nın sesini duyamıyorsak hayatlarımızda gerçekten bunu engelleyen, o sesi engelleyen günahlar var mı? Çünkü Tanrı sesleniyor, Tanrı konuşuyor. Ama biz duymak için o günah engelini ne yapmamız lazım? Kaldırmamız lazım. Birincisi o. Bazen sadece günah değil, hayatın yoğunluğu da aslında ve alışılmışlığı da birçok güncel şeylere Tanrı'nın sesini duymamızı engelliyor. Burada tapınakta ne var? İnsanlar çalışıyor değil mi? Kurban getiriyorlar, kesiyorlar, Tanrı'ya onu sunuyorlar. İşte o dualar etmek için geliyorlar. Yani bir yoğunluk var. Bir alışılmışlık var. Her gün yaptıkları şeylere devam ediyorlar. Ama bir alışılmışlık, bir yoğunluk, o yoğunluğun ve alışılmışlığın içerisinde Tanrı'nın sesini duyamıyorlar. Bazen biz de yani hayatlarımızdaki yoğunluktan veya hayatlarımızdaki birçok şeyden dolayı Tanrı'nın sesini duyamayabiliriz. O zaman Tanrı'nın önünde durmak lazım. Onun sesini duyabilmek için. Ve Tanrı'nın önünde durduğumuz zaman da evet Rab konuş, kulun dinliyor diyebilmek lazım. Çoğu zaman aslında biz Tanrı'nın önünde durduğumuzda Rab kulun konuşuyor, dinle o zaman diyoruz değil mi? İşte Rab şunu istiyorum, Rab işte hayatımda şu eksik, Rab şuna ihtiyacım var, Rab şunu düzeltmeni istiyorum, Rab işte şu sorunum var, Rab bu sorunum var, şunu yapmanı istiyorum benim için, şunu yaparsan işte ben de senin için bunu yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani ne yapıyoruz? Rab dinle bak kulun konuşuyor diyoruz. Aslında burada vermemiz gereken tepki Eli'nin Samuel'e söylediği tepkidir. Rab buradayım. Kulun dinliyor, konuş. Bu cesaretimiz var mı Tanrı'ya bunu söyleyecek? Aslında sorun Tanrı'nın konuşmaması değil biliyor musunuz? Sorun biz Tanrı'yı gerçekten işitmek istiyor muyuz? Artık büyük bir teknoloji çağında yaşıyoruz ve teknoloji çağında iletişim kurmak için o kadar çok yani aslında araçlar var ki neredeyse iletişim kuramamak bir imkansızlık değil mi? Yani telefon var, mesaj var, işte e-mail var, Facebook var, Instagram var. Yani birçok bize ulaşmak isteyen ya da siz birine ulaşmak istiyorsanız eskiden bu çok zordu ama şimdi bunu yapabilirsiniz değil mi? Birçok yoldan bunu yapabilirsiniz. Ve birçok yoldan da insanlar size ulaşabilirler. Ve bazen o kadar çok kişi ulaşabiliyor. Ve biz ne yapıyoruz genelde? Aslında buna seçici iletişim deniliyor. Yani biz her şeyi duymak istemiyoruz. Her şeyi cevaplamak istemiyoruz. Seçici işitme yani yapıyoruz değil mi? İşimize gelen e-mailleri cevaplıyoruz. İşimize gelen mesajları cevaplıyoruz. İşimize gelmeyenleri görmezlikten geliyoruz. Ya da işte hatta bazen onun şeyi de var değil mi? WhatsApp'ta mesela eğer ayarlarsan o mesajın görünmediğini, gördüğün halde görünmediğini ayarlayabiliyorsun bir şekilde. Ben hala yapamadım onu da. Yani sen görebiliyorsun ama karşıdaki kişi senin gördüğünü hala görmüyor. Öyle ayarlayabiliyorsun. Yani biz buna ne diyoruz? Seçici iletişim değil mi? Her şeyi görmek istemiyoruz, her şeyi duymak istemiyoruz. Ve biliyor musunuz bazen aynısını Tanrı'yla da yapıyoruz. Tanrı bize konuşmak istediği zaman ya da Tanrı bize konuştuğu zaman ne yapıyoruz? Bazen işimize geleni duymaya çalışıyoruz. Seçici işitme yapmaya çalışıyoruz Tanrı'yla da. Ve bazen o yoğunluğun, yorgunluğun içerisinde Tanrı'nın sesini duymak ve ona cevap vermek de istemiyoruz. Neden? Çünkü Tanrı'nın sesini duymak aslında Rab konuş kulun dinliyor dediğimiz zaman Tanrı'nın sesini duymak bizim hayatımıza bir sorumluluk getireceği için değil mi? Çünkü Tanrı konuştuğu zaman o zaman bir şeyler değişecek demektir. Tanrı konuştuğu zaman bizi o konfor alanımızın dışına çıkaracak demektir. Tanrı konuştuğu zaman bizim itaat etmemiz gerekecek demektir. Tanrı konuştuğu zaman bizim hayatlarımızın değişmesi gerektiği anlamına geliyor değil mi? O yüzden de bazen ne yapıyoruz? Seçici işitme yapıyoruz. Yani Tanrı'nın konuşmadığını söylüyoruz. Çünkü neden? Biz duymak istemiyoruz aslında. O zaman bakalım gerçekten yani biz de böyle davranıyor muyuz hayatlarımızda? Evet Rab konuş, kulun dinliyor dedikten sonra Tanrı'nın bizden söylediklerini sorumluluğumuzu yerine getirerek adım atıyor muyuz? Ve Tanrı'nın sesini işitmek için gerçekten onun için yaklaşıyor muyuz? Çünkü burada ne kahin Eli ne de onun oğulları Tanrı'nın sesini duymadı. Ve duymadığı için, duymak istemedikleri için ve bundan dolayı da sorumluluklarını yerine getirmedikleri için onların üzerine bir yargı geliyor. Bölümlere baktığımız zaman görüyoruz. Ve Samuel'in aslında duyurduğu ilk peygamberlik sözü de kahin Eli ve onun oğullarının üzerine gelecek olan Tanrı'nın yargısı. Çünkü Tanrı konuştuğu zaman eğer dinlemiyorsak o zaman aynı zamanda konuşmadığı zaman üzerimize geleceği yargıyı da kabullenmiş oluyoruz. İkincisi, burada Samuel, bakın kahin Eli ve oğulları Tanrı'yı işitemezken, duyamazken Tanrı konuşmak istediği halde Samuel duyuyor. Neden? Çünkü Samuel Tanrı'nın huzurunda. Bakın aynı ortamdalar değil mi? Aynı yerdeler, aynı hizmetin içerisindeler ama birileri duyuyor, birileri ise duyamıyor. Tanrı insan seçtiği için mi? Hayır. İnsan aslında Tanrı'yı istemediği için. O zaman bizler gerçekten Tanrı'nın sesini duyalım ve duymak için yaklaşalım. Bugün Tanrı'nın sesini duymak için yaklaşıyor muyuz Tanrı'ya? Gerçekten bunun için dikkatimizi veriyor muyuz? Tanrı'nın sözünü okuyor muyuz? Okuduğumuz zaman Tanrı bize orada bir şey gösterdiği zaman itaat ediyor muyuz? Çünkü eğer itaat etmiyorsak Tanrı bizden bir şey istediğinde, yapmamızı istediğinde o zaman Tanrı neden bize ikinci kez konuşsun? Çünkü ilk söylediğini henüz yapmadıysak neden ikinci kez bir şey daha söylesin? Ve aynı zamanda Tanrı'nın sesini duymak için o sakinliğin, o huzurun içerisinde bulunmamız lazım. Bazen yoğunluğun içerisinde Tanrı'yı duymak da mümkün değil. Bazen dikkatimiz o kadar dağılıyor ki o dağılan dikkatin içerisinde Tanrı'nın sesini duymak da mümkün değil. Amerikan ordusuna eski zamanlarda bir tane Morse alfabesini bilen yani insanlar alınacak ve bunun için ilan veriyorlar ve ilan karşılığında birçok kişi iş başvurusu için geliyor ve iş başvurusu yapıyor. Çoğu işte o iletişim departmanında çalışmak için Morse alfabesini kullanmak için iş başvurusunda bulunuyor. Ve geliyorlar böyle salonda herkes toplanıyor. Herkese birer tane şey dağıtılıyor. Başvuru formu. Diyorlar ki bu formu doldurun. Ondan sonra bırakın ofise. Ve daha sonra çağrıyı duyduğunuzda içeriye girin. Sizinle iş görüşmesi yapılacaktır. Herkes formu dolduruyor. Ofise bırakıyor. Ve toplantı salonunun içerisinde böyle oturuyorlar. Çağrılmalarını bekliyorlar. Tam bütün bunların içerisinde bir adam kalkıyor, gidiyor ofise, kapıyı tıklıyor, açıyor ve ondan sonra onlarla konuşuyor ve işi almış bir şekilde oradan çıkıyor. Herkes şaşırıyor. Ya nasıl oldu? Ne oldu? Çağrılmadan gitti. Hani biz de çağrılacaktık, bekliyorduk. O zaman oradaki kişi diyor ki, ya diyor biz diyor siz burada bir saattir diyor oturuyorsunuz diyor. Bir saattir Morse alfabesiyle size mesaj gönderiyoruz içeriden. Eğer bu mesajı duyuyorsanız gelin, oturun ve bizimle anlaşın, iş sizindir. Ama bu adam sadece bu mesajı duydu ve bu adam sadece bu mesaja cevap verdi. Yani bazen Tanrı da aslında böyle değil mi? Topluluğun içerisinde, bütün o yoğunluğun içerisinde konuşuyor, o mesajı gönderiyor. Ama sadece gerçekten dikkat edenler, duymak isteyenler o mesajı duyabiliyor. O yüzden gelin bugün Tanrı nasıl Samuel'e konuştuysa bizim hayatlarımıza da konuşmak istiyor. Ve biz onun sesini duymak için Rab'in önünde duralım ve diyelim ki Rab konuş. İşte kulun dinliyor. Amin.